Ayrım 22.
Biraz sakinleşince uzanıp masadaki kutudan bir peçete çekip burnunu siliyor, gözyaşlarını kuruluyor. Ben hala susuyorum. Seni gerçekten de çok sevdim Nevzat diyor burnunu çekerken. Hayatta kimseyi sevmediğim kadar. Belki bu yüzden çok kızıyorum sana. Sözlerimi de kızgınlığıma ver. Aldırma. Ben gidince her şeyi unutursun. Söylediklerine o kadar inanıyor, sözlerinden o kadar emin ki ben de kendimi suçlamaya başlıyorum. Bu yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama düşündükçe Evgenya'nın o kadar da haklı olmadığını anlıyorum. Bunu anlamak bana konuşma gücü veriyor. Yine de ilk sözcükler bu iradenin sonucunda değil de adeta kendiliğinden dökülüyor ağzımdan. Seni unutamayacağım biliyorsun. Islak yeşil gözlerde inanmayan bir ifade. Evet, söylediklerinin çoğu doğru. Evet, ben iyi bir sevgili olamadım. Belki iyi bir arkadaş bile değilim. Ama yine de bana birazcık haksızlık etmiyor musun Evgenya? Benim nasıl bir adam olduğumu çok iyi biliyordun. En kötü günlerimi gördün. Ben sevgi özürlü bir adamım. Benim o tarafımı dağladılar. Bunu mazeret olsun diye söylemiyorum. Beni affetmen için de söylemiyorum. Gerçek bu olduğu için söylüyorum. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Şu anda en az senin kadar üzgünüm. Ama ben hiçbir zaman güzel bir ilişki vaat etmedim sana. İstemediğimden değil, yapamadığımdan. Haklısın, ben hala karımla, kızımla birlikte yaşıyorum. Ölmüş olsalar bile onları çıkaramadım hayatımdan. Ama seni hiçbir zaman kirli, hafif, değersiz görmedim. Şu anda hayatındaki en önemli şey sensin. Alaycı, küçük bir gülüş dökülüyor dudaklarından. Biliyorum, geçen gece söylemiştin. Seni hayata bağlayan bağlardan biriyim ben. Yoksa hayat güzel olmazmış senin için. Bu kadar acımasız olma Evgenya. Ben sana içimdekileri söyledim. Söylediklerimin hepsi gerçekti. Birden o bildiğim Evgenya oluyor. Sevgiyle, kederle, şefkatle, çaresizlik içinde bakıyor yüzüme. Gerçek olduğunu biliyorum Nevzat. O yüzden gidiyorum ya buralardan. Beni hayata bağlayan bağlardan birisin diyorsun. Belki bencillik ama ben o hayatın kendisi olmak istiyorum. Çünkü benim için o hayatın kendisi sensin. Yeniden gözleri yaşarıyor. Ağladığını gizlemek için sağ avcuyla yüzünü kapatıyor. Masanın üzerinde unuttuğu sol eline uzanıyorum. Usulca dokunuyorum parmaklarına. Elini çekmiyor ama dokunuşlarıma karşılık da vermiyor. Sadece ağlıyor. İçini çeke çeke sessizce. Konuşalım Evgenya diyorum. Oturup konuşalım. Değişebilir miyim bilmiyorum ama senin için denerim. Gitmeni istemiyorum Evgenya. Benim için çok önemlisin. Ben de değişmek istiyorum. Bana yardım etmelisin. İzin vermediğimi söyleyeceksin ama bundan sonra farklı olacak. Sana söz. Deneyeceğim. Birlikte. Cep telefonum işte o anda çalıyor. Aldırmıyorum. Birlikte yeniden deneyebiliriz. Yani istiyorsan. İstersen buradan bana gidelim. Ama ev sahiden soğuk. Şu doğalgaz meselesini halledemedim hala. Ben konuşurken telefonum da çalmayı sürdürüyor. Bu kadar ısrarla çaldığına göre önemli bir gelişme olmalı. Belki de alakasız biridir. Evgenya elini çekiyor. Yeniden peçete kutusuna uzanırken telefonuna baksana diyor. Aslında bu sözler beni rahatlatıyor ama numara yapıyorum. Boş ver çalsın. Peçeteyle gözyaşlarını kurularken hadi Nevzat diyor. Telefona bakmak istediğini biliyorum. Sen istediğin için bakıyorum diyerek cebimden telefonu çıkarıyorum. Ekranda Ali'nin adı görülüyor. Eğer önemsiz bir şeyse yandın Ali diyerek açıyorum telefonu. Alo, alo başkomiserim. Sesi heyecan yüklü. Evet Ali, ne var? Bunları söylerken bakışlarım Evgenya'da. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın başkomiserim. Çok önemli bir gelişme oldu. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne gelişmesi? Hala bakışlarım sevdiğim kadının üzerinde. Malik öldürüldü başkomiserim. Malik mi? Daha bugün konuştum bu adamla ben. Malik'in o huzur dolu, kendinden ve dünyadan emin yüzü geliyor gözlerimin önüne. Nasıl? Nasıl öldürülmüş? Tıpkı Pavlus gibi, başı kesilerek. Başı kesilerek mi? Evet, evindeki kılıçla. Malik'in bana gösterdiği enli Roma kılıcı. Ama güzel bir gelişme oldu diye sürdürüyor coşkuyla. Katili yakaladık. Bu haber Malik'in ölümünden daha çok şaşırtıyor beni. Katili yakaladınız mı? Evet başkomiserim, katili yakaladık. Aslında biz değil. Mahallenin iki arkadaşı yakalamış. Mahallenin çocukları. Sabırsızlıkla soruyorum. Peki tanıdık biri mi? Yani katil. Şüphelilerden biri mi? Evet diyor Ali. Evet diyen sesi kin dolu ama aynı zamanda neşeli. Evet katil Can'mış başkomiserim. Can mı? Başından beri ondan kuşkulanmadım değil ama yine de tuhaf bir huzursuzluk duyuyorum. Emin misin? Can mı? Eminiz başkomiserim. Mahallenin başucunda bulmuşlar. Yandaki şapelin kapısını kırıp girmiş içeri. Kaçarken mahallede iki gence yakalanmış. Gelince siz de görürsünüz. Tamam, gelmeye çalışacağım. Ali hayrete düşüyor. Yani sizi beklemeyelim mi? Tamam Ali, ben seni ararım. Hadi hoşça kal. Telefonu kapatırken gözlerim yeniden Evgenya'ya kayıyor. Hala sevgiyle, kederle, şefkatle, çaresizlik içinde bakıyor. İnanılmaz şey Evgenya. Kendini Aziz Pavlus sanan bir adamcağız vardı. Onu öldürmüşler. Tıpkı Aziz Pavlus gibi başını keserek, hem de Aziz Pavlus'un başını kesen kılıçla. Yüzünü buruşturuyor Evgenya. Hepsi o kadar. Kafası kesilen adam hikayesi daha fazla etkilemiyor onu. Gitmen lazım değil mi diye soruyor. İstemezsen? Hayır diyor. Hayır Nevzat, gitmen lazım. Ama önce rakını bitir. Gülümsüyor. Buruk acı bir gülümseme. Bitirmezsen kadehindeki rakı ardından ağlar. Yeniden o katı ifade gelip oturuyor yüzüne. Rakını bitir sonra git. Çünkü ölüler seni bekliyor Nevzat. Ölüleri bekletmek olmaz. Duruşunda, bakışında, sesinde öyle bir kararlılık var ki artık ne desem boş. Artık beni dinlemeyecek. Biliyorum Evgenya artık kesinlikle gidecek. 22. Canavar ve onunla birlikte yalancı peygamber tutsak alındı. Yeni Ahit Vahiy 19:20. Kurtuluştan Mali'nin evinin bulunduğu kum kapıya gidiyorum. İçimde acı, içimde keder, tuhaf duygular, tuhaf düşünceler. Sevdiğim kadın beni terk ediyor. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Çok önemli bir insanı daha kaybediyorum. Belki de hayatımdaki en güzel ilişki sona eriyor. Belki de hayatıma anlam veren tek şeyi kaybediyorum. Üzülüyorum. Hem de çok üzülüyorum. Ama bu üzüntü aklımın cinayetlere kaymasına engel olamıyor. Evgenya beni terk etmekte haklı galiba. Benden adam olmaz. Yaşamdan çok ölüm çekiyor beni. Ölüm daha cazip geliyor bana. Ölüm değil de cinayet. Kendi kendime gülümsüyorum. Evgenya yaşama benden daha yakın. Yaşama değil de aşka. Sanırım benim için cinayet çözmek neyse Evgenya için de aşk o. Bunu söylesem aşkla cinayeti nasıl bir tutabiliyorsun diye kızar bana. Oysa ikimiz de sıradanlığı sevmiyoruz. Evgenya yaşamı aşkla sıra dışı kılmaya çalışıyor. Bense cinayet çözerek. Normal değil tabii ama gerçek. Benim gerçeğim. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki cinayet yaşamı olduğu kadar ölümü de sıradanlıktan kurtarıyor. Öyle değil mi? Eğer Malik eceliyle ölseydi yakınları, tanıyanları üzülecek, sonra da takdiri ilahi deyip unutacaklardı. Oysa şimdi üzüntünün yanında öfke de duyacaklar. Aynı zamanda derin bir merak. Acaba onu kim öldürdü diye düşünecekler. Zekalarını kullanmaya başlayacak, amatörce olsa da katili bulmaya çalışacaklar. Bulup bulamadıklarının bir önemi yok ama yaşamlarına bir heyecan geleceği kesin. Hem de ne heyecan. Cinayeti çözmek, gerçeği bulmak, katili yakalamak. Cinayet çözmenin insan ruhuna iyi gelen başka ödülleri de var. Adaleti sağlamak gibi. Ama gerçek suçlu, gerçek katil bulunursa. Çünkü çoğu zaman gerçek görünenden oldukça farklıdır. Tıpkı Malik cinayetinde olduğu gibi Ali'nin telefonda katil Can'mış başkomiserim dediğinden beri bunu düşünüyorum. Beni Evgenya'yı kaybetmiş olmanın verdiği üzüntüden koparan belki de bu kuşku. Can'ın Malik'i öldürmüş olması hiç mantıklı gelmiyor bana. Evet, Can'la Mali'nin düşüncelerinde, özellikle Hristiyanlık konusunda büyük bir ayrılık olduğunu biliyorum. Ama genç adam bu nedenle cinayet işleyecek birine hiç benzemiyor. Hem de dini bir ayin yerine getirir gibi Pavlus'u öldüren kılıçla. Hayır, bu olabilecek bir iş gibi gelmiyor bana. Hem de Malik gibi sevdiği birini. Aralarında da hiçbir sorun yokken. sorun yok muydu acaba? Olsaydı birinden biri söylerdi herhalde. Malik en ufak bir serzenişte bile bulunmadı Can hakkında. Tersine her fırsatta onu sevdiğini, hatta onu yeniden Hristiyanlığa kazanacağını tekrarlayıp durdu. Hayır, Can'ın bu cinayeti işlemesi anlamsız. Çok anlamsız. Ama belki de bilmediğimiz, ikisinin de bizden sakladığı başka gerçekler vardır. Sahi Malik, bugün aslına bakarsanız biz bir madalyonun iki farklı yüzü gibiyiz demedi mi? Belki de ikisini birleştiren ortak bir inanıştan, ne bileyim, bir örgütten, bir tarikattan söz ediyordu. Onları ortak kılan ne olabilir ki? Nusayrilik. Evet, ikisi de Arap Alevisi değil mi? Kökenleri öyle. Ama biri inançsız, öteki ise kafayı sıyıracak kadar Hristiyanlığın içinde. Onların artık Nusayriliği mi kalmış? Belki hiç duymadığımız gizli bir din, gizli bir öğreti. Sır dinlerden bahsetmiyor muydu Can? Evet, sır dinler. Adana, Antakya, Suriye yöresinde yaygınmış. Ama eskiden, çok eskiden. Sır dinler hala sürüyor olabilir mi? Neden olmasın? Antakya yöresinde reenkarnasyona hala inanılıyormuş. Malik kendinin Pavlus olduğunu düşünebiliyorsa birçok insan da eski sır dinlere inanıyor olabilir. Kum kapıya ulaşıncaya kadar bu düşünceler aklımı kemirmeyi sürdürüyor. Malik'in evinin bulunduğu sokak hınca hınç insanla dolu. Bütün mahalleli yığılmış. Malik'in evi bizimkilerin kordonu altında. Polis arabalarının yanıp sönen lambalarından yansıyan ışıklar öfkeyle çalkalanan kalabalığın üzerine vuruyor. Kendi aralarında yüksek sesle konuşan, bağırıp çağıran kalabalığı yarıp eve ulaşmaya çalışıyorum. Kordonun başladığı yerde üniformalı genç bir polis durduracak oluyor, kimliğimi gösterip geçiyorum. Evin kapısından içeri adımımı atar atmaz bu sabah olmayan bir koku, tazeliğini yitiren kanın keskin kokusu doluyor gözüme. İçerideki ışığa alışan gözlerim, koyulaşmaya başlayan kan tabakasının içinde yatan Malik'in başsız cesedini seçiyor. Araya giren biri cesedi görmeme engel oluyor. Merhaba başkomiserim. Bu bizim Şefik. Yüzünde çetrefil bir olayla karşılaşmış olmanın getirdiği gerginlik var. Merhaba Şefik diyorum. Nasıl gidiyor? Nasıl olsun? Olay giderek daha ilginç bir hal alıyor. Eliyle evin içinden şapeli açılan kapıyı gösteriyor. Bizim çocuklar çalışıyor. Zeynep de orada. Sahi Zeynep ne durumda acaba? Gözlerimi kısarak Şefik'in gösterdiği yöne bakıyorum. Malik'in başsız gövdesinin üzerine inmiş, kan gölü içindeki cesedi inceleyen Zeynep'i görüyorum. Kendini o kadar işine vermiş ki ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak zor. Ali nerede diye soruyorum Şefik'e. Zanlıyı semt karakoluna götürdü. Halk çıldırmış gibiydi, adamı linç edeceklerdi. Ali güçlükle kaçırdı buradan onu. Telefonda hiç bahsetmedi. Ne zaman oldu bütün bunlar? Biraz önce. Ama işin öncesi var. İki genç zanlıyı şapelin içinde yakalamış. Herhalde kaçmaya çalışıyordu. Hemen atılmışlar üzerine ama zanlı onların elinden kurtulmuş. Fakat kavga gürültüye toplanan halk yeniden yakalamış onu. Bir güzel pataklamışlar. O sırada yoldan geçen bizim iki memur müdahil olmuş olaya. Zanlıyı alıp evin içine sokmuşlar. Merkeze haber vermişler. Biz geldiğimizde kalabalık iyice artmıştı. Bağırıp çağırıyorlar. Zanlıyı kendilerine teslim etmemizi istiyorlardı. Meğerse bütün mahalleli, Müslümanı, Rumu, Ermenisi şapelin uğurlu olduğuna inanırmış. Herkes gelip bu Yitzhak adındaki Aziz'den bir dilekte bulunurmuş. Şapelde birinin öldürüldüğünü duyunca çıldırmışlar tabii. Malik şapelin içinde mi öldürülmüş? Ali cinayetin evde işlendiğini söyledi. Şefik cansız bedeni göstererek adamın kafasını burada kesmişler diyor. Tam merdivenin orada. Kesilen baş yuvarlanarak şapelin zeminine düşmüş. Kapı açık mıymış? Açıkmış. Daha doğrusu zanlı şapelin içinden kapıyı kırıp girmiş içeri. Can neden kapıyı kırsın ki? Hem şapelde ne işi var? Malik'i görmek istiyorsa evin kapısını çalardı. Yaşlı dostu da bütün konukseverliğiyle alırdı onu içeri. Bu olayda bir tuhaflık var. Yerde yatan cesede yaklaşıyorum. Şefik de peşimde. Birkaç adım kala Zeynep de fark ediyor beni. Doğruluyor. Plastik eldivenleri kan içinde. O kadar çok cinayet görmüş olmasına rağmen yüzü dehşetle çarpılmış. Korkunç bir olay diye açıklıyor. Maktül'ü yere yatırmış. Başını merdivenin boşluğuna getirmiş. Sonra kılıçla birkaç kez vurmuş. Düzgün bir kesik değil. Boynunda birkaç yara izi var. Ama kılıç çok keskin. Sonunda başarmış. Gözleri Mali'nin ayak ucunda duran, parlak yüzeyi yer yer kanla lekelenmiş kılıca kayıyor. Daha bu sabah elime aldığım bu keskin metalin ağırlığını yeniden hissediyorum bileğimde. Hemen kovuyorum bu anıyı belleğimden. Maktül karşı koymamış mı diye soruyorum Zeynep'e. Kavga kapışma olduğunu gösteren bir belirti yok mu? Var. Sol duvarın dibinde yerde duran Meryem ve çocuk İsa ikonasını gösteriyor. Maktül kendini savunmuş. İkona o sırada düşmüş olmalı. Ama güçlü bir karşı koyuş olduğunu sanmıyorum. Biliyorsunuz Maktül pek genç değilmiş. Elleri yara, darp izi de bulamadı. Zanlının durumu hiç de öyle değildi ama diyerek lafa karışıyor Şefik. Adam fena hırpalamışlar. Zeynep'in sesi neredeyse duyulmayacak kadar cılız çıkıyor. Öyle olmuş. Kalabalık az kalsın öldürecekmiş onu. Zavallı kız. Can için mi üzülsün yoksa bir zanlıyla yakınlaştığı için utanç mı duysun? Biraz da onu bu duygudan kurtarmak için soruyorum. Başka bir bulgu, kanıt var mı? Hevesle anlatmaya başlıyor Zeynep. Maktül'ün sağ elinin orta parmağındaki tırnağın arasında lacivert bir iplikçik bulduk. Katilin mi yoksa Maktül'ün kendi giysilerine mi ait araştıracağız. Laboratuvar işlemlerinden sonra kesin bir şeyler söyleyebilirim. Üst kata baktınız mı? Hırsızlık falan olabilir mi? Üst kata baktım diyor Zeynep. Her şey çok düzgün. Katilin yukarı çıktığını bile sanmıyorum. Hırsızlık olabilir mi anlamak zor. Evde o kadar çok eşya var ki. Ama Maktül'ün oğlu Zekeriya'yı aradık, birazdan burada olur. Eksik bir eşya varsa o anlayabilir. Bir açıklama da Şefik'ten geliyor. Bu evde çalışmak zor. Çok fazla parmak izi var. Bir yerlerde diyorum. Özellikle de kılıcın kapsasında benimkilere de rastlarsan şaşırma. Şefik'in suratı çarpılıyor. Öyle şeytan görmüş gibi bakma Şefik. Adam beni öldürmedim herhalde. Sadece sabahleyin bu evdeydim. Zavallı Malik'le konuşmuştum. Onu öldüren kılıcı elime aldım. Elinize mi aldınız? Niye? Adam ısrar etti. Ya şimdi boş ver bunları Şefik. Ne yani benden mi şüpheleniyorsun? Estağfurullah başkomiserim. Siz parmak izin filan deyince şaşırdım biraz. Merdivenlerde eğilerek ayak izi, saç teli, katili ele verecek ipucu, delil arayan, olay yeri inceleme memurunun sırtının üzerinden şapelin kapısına bakıyorum. Ardına kadar açık. Anahtar kısmındaki ahşap kırılmış. Şapelin zemininde kana bulanmış topa benzer bir cisim dikkatimi çekiyor. Anında bakışlarımı kaçırıyorum. Bu zavallı Mali'nin başı. Bir de kutsal kitap var başkomiserim diyor Zeynep. Evet bu kitapta da bazı satırların altı Maktül'ün kanıyla çizilmiş. Nerede? Görebilir miyim? Hep birlikte Mali'nin bu sabah beni ağırladığı odaya geçiyoruz. Sabah çay tepsisinin durduğu yerde tıpkı sahte Yusuf'un evindekine benzer bir kutsal kitabın açık olduğunu görüyorum. Açık sayfadaki satırlardan birinin altının kanla çizili olduğunu fark etmekte gecikmiyorum. Yakın gözlüğümü çıkarıp altı çizili satırı okumaya çalışıyorum. Canavar ve onunla birlikte yalancı peygamber tutsak alındı. Başımı kitaptan kaldırmadan soruyorum. Yine Zekeriya peygamberin kitabından mı? Yok başkomiserim, İncillerin sonuna eklenen Yuhanna'nın yazdığı vahiyden. Zeynep kitaba yaklaşıyor. Üstelik buradaki çizgiler hiç de düzgün değil. Hatırlayacak olursanız Yusuf'un evindeki kitapta cümlelerin altı sanki cetvelle çizilmiş gibiydi. Eliyle kitabın sağ tarafındaki boşluğu gösteriyor. Bir fark daha var. Mor Gabriel yazısı da yok burada. Olmasın diye karışıyor lafa Şefik. Çok mu önemli? Zeynep kendi varsayımından emin kararlılık içinde açıklıyor. Çok önemli. Bu işaretler katilin imzası gibidir. Ki kutsal kitapta satırın altını kurbanın kanıyla çizme ritüelini yapmış ama bu kez başka bir bölümü seçmiş. Öncekiyle hiç ilgisi olmayan bir bölüm. Hadi bunun belki bir açıklaması vardır diyelim. Ama Mor Gabriel yazısı niye yok? Zaman bulamamıştır diye açıklıyor Şefik. İki genç iş üzerinde yakalamışlar katili. Şefik haklı olabilir ama şu anda bunu tartışmayı uzatmanın anlamı yok. Benim Zeynep'le konuşacağım daha önemli meselelerim var. Anlayacağız Şefik diyorum. Acele etmeyelim. Şu delillerin hepsini bir toplayayım. Ondan sonra bir karara varırız. Uzatmıyor Şefik ama odadan çıkmaya da niyeti yok. Açıkça söylemekten başka çarem kalmıyor. Bize biraz izin verir misin Şefik? Bir başka dava hakkında konuşacağız da. Hiç de hoşnut olmuyor Şefik bu talebimden ama isteğime uymamazlık da edemiyor. O çıkmak üzereyken Cengiz'in basına sızan haberle ilgili söylediklerini hatırlıyorum. Şefik bir dakika. Şu Süryani cinayetinde maktulün Hristiyan olduğuna dair basında haberler çıkmış. Şefik de betbeniz atıyor. Öyle mi? Hiç bilmiyorum başkomiserim. Ben de farkında değildim. Cengiz müdürüm söyledi. Kim sızdırmış acaba? Bence kimin sızdırdığını biliyor. Bizden sızmadığına göre senin adamlarından biri olmalı. Yok başkomiserim, nereden çıkarıyorsunuz? Benimki dostça bir tavsiye Şefik. Adamlarını uyar, ağızlarını sıkı tutsunlar. Yoksa kabak senin başına patlar. Tamam başkomiserim, tamam diyor. Bizden biri ise kulağını çekerim. Sonra da ne diyeceğimi bile beklemeden bir caka bir çalım çıkıp gidiyor. Hem suçlu hem güçlü diye söyleniyor Zeynep. Bunun Namık adındaki kıvırcık saçlı adamını gördüm. Bir gazeteciyle konuşuyordu. Biliyorum Zeynep'ciğim, sonunda Şefik de anlayacak hatasını. Umarım iş işten geçmeden anlar da başı yanmaz. Neyse biz işimize dönelim. Sen buraya ne zaman geldin? Geldiğinde neler gördün anlatsana. Ali ile birlikte geldik. Geldiğimizde dışarıdakilerden daha kalabalık, daha öfkeli bir topluluk vardı. Bağırıp çağırıyorlar, canı kendilerine verilmesini istiyorlardı. Ali anons yaptı. Destek ekibi çağırdı. Bu sırada Can neredeydi? İçerideydi, karşıdaki odada. Antikaların bulunduğu odada. Evet, şu karşıdaki büyük odada. Yanında üniformalı iki memur vardı. Can'ın durumu nasıldı? Kötüydü, gözlükleri kırılmış, yüzü gözü kan içindeydi. Konuşabiliyor muydu? Evet, konuşabiliyordu. Bizi görünce sevindi. İyi ki geldiniz dedi. Büyük bir yanlış yapıyorlar. Ben ne diyeceğimi bilemedim ama Ali inanmadı ona. Ulan iş üzerinde yakalanmışsın hala inkar mı ediyorsun dedi. Can yalvarmaya başladı. Malik amcayı ben öldürmedim. Ben sadece içeri girmeye çalışıyordum dedi. Yeter artık diye tersledi Ali. Her şey gün gibi ortada. Adamı koyun gibi kesmişsin işte.